Ayrım 12.
Ama kalıcı olan hayatın kendisidir. Düşünelim, hayat bizden önce de vardır, bizden sonra da olacaktır. Biz ancak hayatla var oluruz. İnsanı yaşatacak sevgi, yaşama sevgisidir. Hayat vardır, hayat bizim için vardır ve biz hayatın çocuklarıyız. Üretilen, yaratılan her şey bizim içindir, bizimdir ve biz onlarla varız. Hayatı sevmek, hayatın içindeki her şeyi sevmektir. Biz her şeyi severiz. Kadınları, erkekleri, çocukları, doğayı, müziği, resmi, şiiri, her şeyi. Hayatı severiz. Hayat tek ve dar bir patika değildir. Onu böylesine daraltan, fakirleştiren, kurutan biziz. Hayatı kendimize tıkayan biziz. Sevgiyi bilenlere hayat öyle geniştir ki, öyle geniş, öyle renkli, öyle zengindir ki. Okurum, bize aşkı anlatın diyordu. Size hayatı anlattım. Yeter ki biz var olalım. Evlenirken ne iyi, boşanırken ne kötü. Tatile giderken ne iyi, dönerken ne kötü. Taşınırken ne iyi, ayrılırken ne kötü. İlkbahar ne iyi, sonbahar ne kötü. Hayatımız bir saatin sarkacı gibi ne iyilerle ne kötüler arasında gidip gelir. Her başlangıç pes pembedir, her bitiş kapkara. Evlenmeleri, boşanmaları düşündüm. Hiç dikkatimizi çekmeyen noktalarını. Evleniyorum, evleniyoruz denilince söylenenleri. Ne iyi, çok sevindim, mutlu olun. Ayrılıyorum, ayrılıyoruz denilince söylenenleri. Aa, neden? Neden ayrılıyorsunuz? Ne yazık. Evlenmek de ayrılmak da iki insanın kararı değil mi? Hayır, değildir. Ben evlenmek isteyenlere hiç neden diye sorulduğunu görmedim. Ayrılmak isteyenlere de neden diye sorulmadığını görmedim. Evlilik işlemini belediye yapar, boşanmak işlemini mahkemeler. Neden? Bir kadın bir erkek kent yönetimi adına evlendirilir de ayrılırken neden Türk ulusu adına karar verilir? Bunu da çözememişimdir. Neden insanlarımız bir kere karar verince ölümüne kadar o kararın yükümlülüğü altında tutulsun? Nedir bu Katolik zorlaması? Evlilik bir örnektir, önemli bir örnek ama tek örnek değil. Bir işten ayrılmayı düşünün, bir evden ayrılmayı, bir mesleği değiştirmeyi nasıl tepkiler alırsınız? Nereden çıktı şimdi bu? Daha iyisini mi bulacaksın? Bugünü ararsın. Sakın yapma. Çok yanlış bir karar vermişsin. İyi düşün. Kendi düşen ağlamaz. Her değişiklikten ürkmek, her yenilikten korkmak. Bu davranışın temelinde ne var diye düşünmek gerekiyor. Sanırım güvensizlik var. Kendine güvensizlik, topluma güvensizlik, geleceğe güvensizlik. Kimseye güvenmeyeceksin. Sakın erkeklere güvenme. Kadınlara güvenmeyeceksin. Gençlere güvenme. İnsanlara güvenme, yazılanlara güvenme, söylenenlere güvenme. Güvensizlik için eğitildiğimiz doğrudur. Bir doğru daha var. Kendimizi hayata hazırlama tembelliğimiz. Kendine güven, kendini hazırlamaktan geçer. Kendini hazırlamak, kendine emek vermeye gerektirir. Bakmak, görmek, bilmek, dikkat etmek, çalışmak, emek vermek. Yaşamak, tembelliğini yenebilmek. Derinde yatan güvensizliği kendine güvene çevirebilmek. Ben insanım ve yaparım diyebilmek. Bunu diyebilmek için önce şu soruların yanıtını bulmak gerekiyor. Ben ne yaparım? Ben ne yapmayı istiyorum? Ben istediğimi nasıl yaparım? Ben istediğimi yapabilmek için neleri bilmeliyim, neleri öğrenmeliyim? Ve neleri bilmek gerekiyorsa bilmek, neleri öğrenmek gerekiyorsa öğrenmek. Kendine emek vermeden olmaz. Yaşamak tembelliğini kırmadan olmaz. Bunu yapmadan geleceğe güvenemeyiz. Bunu yapamazsak zaman bizim için çalışmaz, bize karşı çalışır. Bundan sonra ne yapabilirsin? Önceden olsaydı neyse artık olmaz. Aklın neredeydi? Şimdi yapamazsın. Bizden geçti bu yaştan sonra. Biz olacağımızı olduk. Bizden ne köy olur ne kasaba. Bu duygu biçimi, bu düşünce biçimi arkadan kaderciliği getirir, vurdum duymazlığı getirir, kendini bırakmayı getirir. Yaşıyor gibi yapıp yaşamamak budur. Eskimiş makinelere bakın, çarkları aşılmıştır. Artık birbirine değmez olmuştur. Çarklar döner durur ama hiçbir şey yapamaz. Bu eskimişlik yaşlanmaktan değildir, sıkıntılardan da değildir, sorunlardan da değildir. Bu eskimişlik güvensizliktendir. Kendine güvenmeyi öğrenememek, topluma güvenmeyi öğrenememek, geleceğe güvenmeyi öğrenememek, geçmiş günlerde birisi siz inandırıcı konuşuyorsunuz demişti. Değil demiştim, ben inandığımı söylüyorum. İnandırıcı olmanın kaynağı inanmaktır. Bizim toplumumuzda hoş bir görünüm var. Kendimize güvenmiyoruz, topluma güvenmiyoruz, karşımızdakine güvenmiyoruz, sonra da yakınıyoruz. Kardeşim, kimse kimseye güvenmiyor. Ama güvendim de başıma neler geldi. Erkeğe güvenmiştir de aldatılmıştır. Çalıştığı yerde birisine güvenmiştir de aldatılmıştır. Çalıştığı yerde birisine güvenmiştir de başına neler gelmiştir. Politikacıya güvenip oy vermiştir de memleket ne hale gelmiştir. Peki kendine güvendin mi kendine? Neden hep başkasına güvenmek? Neden hep birisine güvenmek? Neden hep birilerine güvenmek? Önce kendine güvenmek. Başkasına güvenmeyi de bu güven duygusu içinde yaşamak. Bir erkeğin aldattığı kadını o erkek aldatmıştır. Neden erkekler? Kendine güvenen insan bu aldatmak olayını da enine boyuna irdeleyebilir. Düşünmekten korkmadan, kendisiyle hesaplaşmaktan korkmadan, kendi yanlışlarını da görmekten korkmadan, artık bizden geçti demeden, bir daha mı tövbe demeden, biz defteri kapattık demeden, korkmadan düşünmeyi bilmek, korkmadan duymayı bilmek, korkmadan kendine bakmayı bilmek, korkmadan geleceği yaşamayı bilmek, yaşamak ne kahramanlıktır ne de çile çekmek. Yaşamak sadece yaşamaktır. Bakınız, doğada kapı yoktur. Kapıları biz insanlar icat etmişizdir. Sonra da kapıyı açmak, yüzüne kapıyı kapamak deyimlerini icat etmişizdir. Hayatımıza kapılar koyan biziz. Doğada kapı yoktur. Doğada yollar vardır, yürünür. Doğada engeller vardır, aşılır. Doğada yağmurlar vardır, toprağı besler. Doğada rüzgarlar vardır, çiçekleri döller. Düşünelim. İçimizin kapılarını biz koyuyoruz. Sonra da bakalım kapı ne zaman açılacak diye bekliyoruz. Umudumuzu kapının aralanmasına bağlıyoruz. Kapanan kapıların arkasında ağlıyoruz. Hiçbir şey ne çok iyi ne de çok kötüdür. Her şey hem iyidir hem de kötü. Her şey bizim iyimizle daha iyi, bizim kötümüzle daha kötü olur. Anahtar biziz, kendimiziz. Evlenmeye de biz karar vermişizdir, ayrılmaya da. İkisi de iyidir. Talihin gidişi de iyidir, dönüşü de. İlkbaharda iyidir, sonbaharda. Önümüzde yeni insanlar vardır, yeni tatiller vardır, yeni baharlar vardır. Yeter ki biz var olalım. Öteki kadın. Hangi kadının hayatında öteki kadın olmamıştır ki? Onu kızdıran, sinirlendiren, korkutan, merak ettiren, düşündüren öteki kadın. Eşinin, sevdiği erkeğin öteki kadını. Önce merak edilir. Hayatında başkası mı var bilmiyorum. Son günlerde giydiğine, tıraşına pek dikkat etmeye başladı. Ara sıra göbeğine bakıp kilo aldık galiba diyor. Böyle şeylere dikkat etmezdi. Dur bakalım altından ne çıkacak? Demek bu kitabı okumanı söylediler. Kimler söyledi acaba? Pek kitapla falan ilgisi yoktur da. Bir kadın söylemese kulakta asmazdı. Demek bir kadın. Şöyle gözlük takan, saçları arkadan topuz yapılmış, ince dudaklı, meraklı bakışlı, okuyan takımından olacak. Bu çabuk etkilenir, fark etti demek. Birisi var ama nerede görmüş olabilir? İşe yeni bir kadın mı geldi, yoksa bir yerde mi karşılaştı? Merakın sınırları çok geniştir. Nasıl biridir, nerede görmüştür, ne konuşmuşlardır, buna kancayı takmış mıdır, nerede görüşürler ki, nasıl öğrenmelidir? Sonra kadının ilgisi kendine yönelir. Son zamanlarda kendini bırakmış mıdır? Artık konuşacak şeyi bulamamaktadırlar. Çocuklarla uğraşırken eşini ihmal mi etmiştir? Sorunlarını paylaşmakta isteksizlik mi göstermiştir? Arkadan suçlama gelecektir. Ahlaksız işte. Bundan ne beklenir ki? Doyumsuzluktan falan değil. Erkek milletinin tabiatsızlığı. Kendine güveni yok. İlle birileri buna hep beğenildiğini söyleyecek. Biz artık sıradanlaştık. Serüven arıyor. Erkeklerin yaş dönümüne mi girdi ne? Öteki kadın her zaman cinsel bir tehdit değildir. Erkeğin annesi, kız kardeşi de öteki kadın olabilir. Benim öyle bir kadın sorunum yok ama keşke öyle olsaydı. İnsan onunla ne yapacağını bilir, bir çare bulabilir. Benim sorunum annesi. Annesinin ağzına bakar. Ayrı oturuyoruz da ne oluyor? Gene annem de annem. Annem şöyle yapar, annem şöyle der. Ana kuzusu desem değil. Geçenlerde bari evlenmeseydin de annenle yaşasaydın dedim. Ne demek bu diye dikildi. Bilemezsiniz, büyük derdim var. Şimdi para biriktirmeye başlıyoruz. Bizimkinin kız kardeşi öyle buyurmuş. O ne derse doğrusu odur. Evet, çok doğru dersem hep o akıllı oluyor. Ne gereği var şimdi dersem gerçekleri göremeyen ben oluyorum. Hiçbir şey söylemesem, hiçbir şeyi düşünmeyen kadın oluyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Öteki kadın illa erkekle ilgili de değildir. Çalıştığınız yerdeki öteki kadın daha az önemli değildir. İş arkadaşlığını bilmiyor, derdi zoru kendini göstermek. İşinde yaratıcı hırsı anlarım ama bununki öyle değil ki. Başkalarından dinler dinler gidip kendi buluşu gibi satar. Buradaki yöneticilerin de burunlarının ucunu gördükleri yok. İşi sen yap, parsayı başkası toplasın. Canım burnuma geliyor. Şeytan çarp kapıyı çık diyor. Bunun işle güçle ilgisi yok. Bu kendini beğendirme peşinde. Cinsel doyumsuzluk işte. Sanki o numaraları biz anlamıyoruz. Yavrum ben de kadınım. O giderken ben geliyordum. Bunun her şeyi numara. Yürümesi, konuşması, başkasının yanında yardım ediyormuş gibi yapması hepsi numara. Dur bakalım, onun da zamanı gelir. Öteki kadın sorunu önemsiz değildir. Hiç önemsiz değildir. Bu sorun tek başına hayatı zehir edebilir. Çözümü de adam akıllı dikkat ister. Her zaman da çok kolay değildir. Her zaman çözümü de bulunamaz. Bir kadının bundan etkilenmemesi de düşünülemez. Öteki kadın ister bir etkilenme olsun, ister hayatımıza karışan bir etken, ister bir gözlemin üstüne kurgulanan varsayım, hayatı etkiler, davranışlarımızı etkiler, tepkilerimizi etkiler. Öteki kadın kadını şaşırtır, korkutur, kızdırır, değiştirir. Tepkiler de değişik olur. Kimi kadın içine kapanır, kimisi saldırgan olur. Kimisi de bir değişikliğin peşine düşer. Kimisi tepki biçimleri neredeyse sonsuzdur. Öğütçü olmaktan çok korkarım. Hayatımda ne severek öğüt verdim ne de öğüt aldım. Sizinle biraz dertleşmek istiyorum. Çünkü dertleşmek insanca bir duygudur, insanca bir davranıştır. Gelin biraz dertleşelim. Önce şunu konuşalım mı? Öteki insansız kimse yoktur. Ne demek öteki insan? Madalyonun öteki yanı demektir. Erkekte de öteki adam olayı var demektir. Bunu ayrıca konuşacağız ama şimdilik aklımızda tutalım. Kuşkusuz hayat bizimle sınırlı değildir. Dünyanın tek kadını da tek erkeği de biz değiliz. Ben bir şarkıyı beğeniyor diye karısını Orson Welles'ten kıskanan erkek gördüm. Siz de kim bilir neler görüyorsunuz. Küpe bir. Bir erkek başka bir kadını beğeniyor diye sizi beğenmekten vazgeçmez. Buna inanmıyorsunuz değil mi? İnanın. Ben erkeğim ve hayatım insanların arasında geçti. Bu erkeklerin kadın düşkünlüğü, poligamisi falan değildir. Lütfen kendinizle ölçün. Siz de birçok erkeği tanıyın, tanımayın, beğenmiyor musunuz? Bu nedenle, sadece bu nedenle eşinizi artık beğenmemezlik ettiniz mi? Küpe 2. Eşiniz sizi beğenmiyorsa sizin yanlışlarınız yüzündendir. Ne olur, öteki kadına gösterdiğiniz dikkatin onda birini kendinize gösterin. Öteki kadını merak ettiğinizin yarısı kadar kendinizi merak edin. Biraz kendinizi incelesenize, kendinize değer vermeyi ne zaman öğreneceksiniz? Küpe 3. Öteki kadını kötülemek, küçültmek, duygunuzu beslemeyin. Biliyorum, siz de insansınız, üstelik de onun göremediği şeyleri görüyorsunuz. O iş yerindeki kadının bayağılığını, annenin bencilliğini, kız kardeşin komplekslerini siz görüyorsunuz da erkek görmüyor. Ama siz bu duygularınızı beslemeyin, onları geliştirmeyin. Önce kendinizle konuşun, önce kendinizle. Belki onlar da sizin sandığınız kadar bayağı, bencil, kompleksi değildir. Üstelik de herkes biraz bayağı, bencil, kompleksli olabilir. Yargılamadan önce biraz anlamaya çalışmak da akıllı olmaktır. Küpe 4. O yaparsa ben alasını yaparım demeyin ve sakın yapmayın. Elbette yaparsınız ama yanlış yaparsınız. Üstelik de belki geriye dönüşü olmayan büyük bir yanlış yaparsınız. Bu öfkedir. Buradaki tepki biçimi öfkedir. Bu öfkeyle hem kendinizi yanlış kullanmış olursunuz hem de başka birisini kendi öfkenizin aleti yapmış olursunuz. Küpe 5. Artık onunla bir daha görüşmeyeceksin demeyin. Olur mu? Bu davranış ya ben ya o saldırısıdır. O kadını hemen işten atacaksın. Annelere artık gitmeyeceksin. Kız kardeşin evime adım atamaz. Bunlar yanlıştır ve sadece sizi yaralamakla sonuçlanacaktır. Bu saldırıdan vazgeçin. Tam tersini yapın. Onlara kendi kişiliğinizle yaklaşın. Durun bakayım, kaç küpe oldu? 5 mi? Ah, bu yaz sıcakları. İki kulaklı insan 5 küpe taşır mıymış? Biz sadece 2 küpeden söz edelim. 2 küpenin birincisi, kendi kişiliğinizi bilin ve onu geliştirin. Sizin kimseyle rekabet etmenize gerek yoktur. Unutmayın ki en güç rekabet kendinizle rekabettir. Kendinizi geliştirin. İçinde olduğunuz kişilikle yetinmeyin. Asıl gücünüz ne evli olmanızdır ne de sevilmeniz. Asıl gücünüz yaşama gücünüzdür, yaşama sevincinizdir. Bunu da bir erkekten, mesleğinizden değil, hayattan alırsınız. İnanın eğer bu küpeyi kulağınıza takabilirseniz çok güçlü olacağınıza kuşku yoktur. İki küpenin ikincisi. Hayatı kendinize de yanınızdakilere de kalıplaştırmayın. Hayat ne sardalya konservesidir ne de sabun kalıbı. Hayatı yaşanır yapan değişmelerdir, gelişmelerdir, yeniliklerdir, denizlerdir, ormanlardır, ufuklardır, renklerdir. Bu küpeyi taşıyabilirseniz yaşamanın gizini de bulmuşsunuz demektir. Öteki dememeyi, biz insanlar demeyi öğrenebilsek. Kimi öldürmek isterdiniz? Sadece bir kişiyi öldürmek suç sayılmasaydı kimi öldürmek isterdiniz? Hayatınızda en çok kimi öldürmek isterdiniz? Öldürmeyi en çok düşündüğünüz kişi kimdir? Bir grup psikolog bu soruyu psikolojik bir test sorusu olarak sormuştu. Aldıkları yanıtlar psikologlar için bile şaşırtıcıydı. Oysa psikologlar hiçbir durum için şaşırmamanın eğitimini görmüşlerdir. Bu sonuçları şimdi vermek istemiyorum. Çünkü bu yanıtlar okurlarımız için yönlendirici, sonuçlara yönetici olabilir. Onları sadece okuyan biri kılabilir. Bense bu soruyu size sormak istiyorum. Kimi öldürmek isterdiniz? Böyle bir soruya yanıt verir miydiniz? Sevgiden, dostluktan, anlayıştan, yakınlaşmalardan, uyumdan, cinsel doyumdan bunca söz edilen çağımızda bu sorunun yanıtları ne olabilirdi? Saçma bir soru. Ben kimseyi öldürmek istemezdim mi derdiniz? Sorunuzu düşündüm. Doğrusu derinlikleri olan bir soru. Ama yanıtlayamam. Zaman zaman öldürmeyi düşündüğüm kişiler de olmuştur. Bunlar geçici sıkıntılardır. Hayır, kimseyi öldürmeyi düşünmedim mi dersiniz? Evet, öldürmeyi düşündüm ama geçmişte kaldı. Belki geçmişte bir gün birini öldürürdüm. Bugün bu duygudan öyle uzağım ki mi dersiniz? Bir kişiyi öldürmek suç sayılmasaydı? İlginç bir soru. Seçim bana ait mi olacak? O zaman seçme yapmam gerekir. Öldürmek istediğim öyle çok kişi var ki mi derdiniz? Ölmesi gerekenler var, bu doğru. Ama ben öldürmezdim. Öldürmek sözü bile korkunç. Onların ölmesini isterdim. Beni karıştırmayın mı derdiniz? Öldürmek konusunda iki dönemeç var. Birisi birinin ortadan kalkması, diğeri onu kendi ellerimizle ortadan kaldırmak. Öldürmekte aktif bir eylem var. Birine karşı ve bizim irademizle soruyu yumuşatarak kendimize soralım. Ortadan kalkmasını istediğimiz, bir daha hiç görmeyi istemediğimiz kimdir? Psikologlar böyle tehlikeli, böyle çıplak sorular sorarlar. Sahi böyle bir kişi var mı? Aslında sandığımızdan daha çok. Bize baskı yapanlar, bizi sürekli sıkıntıya sokanlar, hayatımızı zehir edenler yok mu? Güçlüler, tepeden bakanlar, aşağılayanlar, bizi hiçe indirenler, kendimizden utandıranlar, küçük düşürenler, bizi biz olduğumuza pişman edenler yok mu? Bize ölseydi keşke dedirtenler yok mu? Ölseydim keşkenin ucundaki çaresizlik, öteki ucunda öldürme isteği taşımıyor mu? Bir düşünür, herkesin içinde bir katil vardır, der. Psikologların diğer bir sorusu da anlamlı. Hiç kendinizi öldürmeyi düşündünüz mü? Buyurun bakalım, çetrefilli bir soru da bu. Kendini öldürmeyi düşünmek. Öyle ruh hastalıklarının karanlık çıkmazları falan değil. Kendini öldürmekte dönüp dolaşan bir sarmal değil. Normal bir insanın bunalımlarından doruklara varıp da keşke ölseydim duygusunun eyleme dönüp yoğunlaşmaları. Öldürmek, ölmek. Nereden çıkıyor bütün bunlar? Bu sorunun yanıtı çok açık. Yaşayamamaktan. Bu duygular yaşayamamanın duyguları. Nasıl öldürmek isterdiniz? Yapılan testte psikologların bir sorusu da buydu. Hangi yöntemi seçerdiniz, hangi aleti kullanırdınız? Bu sorunun yanıtında erkeklerle kadınlar arasında belirgin farklar var. Erkekler genellikle tabancayı, kadınlar genellikle zehirlemeyi seçiyorlar. Erkeklerin sesli, gürültülü, açıklamalı saldırı isteği yanında kadınların seçtikleri yöntemler sessiz, gürültüsüz, anlaşılması güç türden. İlginç yanıtlar kadınlardan geliyor. Yeni bir virüsle. Kulağın duyamayacağı ses dalgalarıyla hayat merkezlerini bozarak. Aşırı kolesterollü beslenmeyle. Bu yanıtlarda bilimsel teknolojik devrimin izleri görülmüyor mu? İnsan sağlığının bütün ayrıntılarıyla bilinmesi öldürme yöntemlerinde de evrim yapmış görünüyor. Artık karga bükenler, yüksek otu zehirleri gerilerde kaldı. Borgia döneminin en usta zehircileri bugünün teknik gelişmeleri karşısında kaba saba köy çerçilerine döndüler. Ama beni en çok etkileyen yanıt gene de bir kadından geliyordu. Soruyu yanıtlayan kadın insanın şiirli bir noktasını yakalamıştı. Nasıl öldürürsünüz sorusuna verdiği yanıt şuydu: umutsuzlukla öldürürüm. Anketi yapan burada çalışmanın dışına çıkmıştı. Özel bir soru sormaktan kendini alamamıştı. Soruyu sordu: umutsuzluğun öldürücü olduğunu nereden biliyorsunuz? Yanıt daha ilginçti: yıllarca önce ben böyle öldürüldüm. Yazının burasında durmuşum. Bir süre kim bilir neler düşündüğümü, düşüncelerimin nerelerinde olduğunu unutup öyle kalmışım. Sanki bu test sadece bu soru ve yanıt için yapılmış gibiydi. Sanki bu yazı sadece bu satırları okumam için yazılmış gibiydi. Bu yanıtı veren kadının bir romancı olmasını, öykücü olmasını, denemeci olmasını, şair olmasını ne kadar isterdim. Sadece bu konuyu anlatmalıydı, bu konuyu anlatan bir kitap yazmalıydı. Belki bu satırları okuyan birisi böyle bir kitap yazar diye umuyorum. Öylesine heyecanlanmışım. Umutsuzlukla bir insanı öldürmek ya da umutsuzlukla insanları öldürmek, umutsuzlukla bir kuşağı öldürmek, hepsi olabilir. Sözde acı bir hayat deneyimi vardı. Yıllarca önce ben böyle öldürüldüm. Bu sözlerde bir insanın sessiz sedasız yaşadığı nasıl bir trajedi olmalıydı? Belki de aramızda yaşayan nice insan yıllar boyu böyle öldürülmüştü. Belki biz yıllar önce böyle öldürülmüştük. Sonra ne olmuştu acaba? Yeniden mi dirilmiştik? Acaba ölümden sonra diriliş denilen şey bu muydu? Dinlerin ölümden sonra diriliş, basübadel mevt dedikleri bu muydu? Gerçek anlamda ölüm yerine böyle bir ölüm mü kastediliyordu? Bu sorular aklımda dönüp durdu, içinden çıkamadım. Sonra aynı kesinlikle bir gerçek aklıma takıldı. Umutsuzluk öldürüyordu. Öyleyse umut yaşatıyordu. Her şey zıddıyla doğru değil mi? İşte umut yaşatıyordu. Belki de yaşamanın gizli buradaydı. Umudun yaşatıcılığında. Size bunları söylemek istedim. Kendini güzelleştiren kadın. Brigitte Bardot'a geçenlerde bir gazeteci, "Yüzünüz kırıştı," demiş. Bardot'un yanıtı çok öğretici: "Yüreğim kırışmadı." Aslında biz insan Brigitte Bardot'u da, kadın Brigitte Bardot'u da tanımazdık. Bizim tanıdığımız sinema oyuncusu genç ve özgür bir güzel kadındı. Sinema oyunculuğu nice genç ve güzel kadını mahvetmişti. Genç ve güzel kadın imgesi bir ideolojidir. Genç kalın ve güzel olun. Bu evrensel slogan kadınların beynine yerleştirilince, bunun üzerine kapanıp kendine tapar bir insan durumuna getirilen kadın, önündeki yaşları, yüz kırışıklıklarını, erkekleri etkilemez olmayı bir hayat ölüm sorunu yapmaktan kurtulamamıştır.